Engelleri aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin. Evet sevgili dinleyenler, bugün günlerden cuma, engelleri aşarkenin günü. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Ben Bahar Gökkuş Şahin. Bugün Serçe, Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ni ve derneğin faaliyetlerini konuşacağız. Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ile birlikte her zaman olduğu gibi de programımızın başında iletişim adreslerimizi aktarmak istiyorum. TRT Türkiye'nin Sesi ve ayrıca Bahar Gökkuş Facebook sayfalarından bize soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Ve yayınımıza hoş geldiniz Sinem Hanım.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
Biz de çok memnun olduk. Ben öncelikle hemen serebral palsinin tanımını almak istiyorum. Sizden, çünkü birçok kişiye soruyoruz ve hala bilmeyenler var. Nasıl bir hastalık?
Serebral palsi hastalıktan daha ziyade çoklu engel grubu. Doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrasında beyne oksijen gitmemesinden kaynaklı vücut kontrol yetersizliği. Yani bizim çoklu bir yelpaze içinde yer alıyor. Türkiye'nin ilk uzay mühendisi de bir serebral palsili arkadaşımız. Fakat yatağa bağımlı olarak uyarın eksikliğinden dolayı mental retardasyonda eşlik eden bir çocuğumuz da serebral palsili. O yüzden de bizim amacımız 2002 yılından beri serebral palsi farkındalığını artırmak, serebral palsinin çoklu bir engel durumu olduğunu fakat yapabilirliklerine inandığımızda çocuklarımızın, gençlerimizin her şeyi yapabildiğini aktarabilmek. Yani kısaca özetle serebral palsi çoklu bir engel durumudur.
Nasıl fark ediliyor ilk önce?
Doğum öncesinde annenin geçirdiği herhangi bir rahatsızlık, genetik problemler ya da doğum anında beyne oksijen gitmemesi, kordon dolanmasıyla çocuklarımız normal 6 aylıkken dönemiyorsa, 8 aylıkken emekleyemiyorsa, 1 yaşında yürüyemiyorsa, yani bedensel bir problem var, gelişim geriliği var tespit edildiğinde çocuk nöroloğunun tespitiyle serebral palsi tedavisi başlıyor. Fakat günümüzde tabii teknolojinin gelişimiyle ve daha doktorlarımızın bu erken tanılama dönemine, hani riskli bebek dönemiyle ilgili çalışmalarından dolayı daha erken tespit edilip hemen fiziksel olarak beyne, normalde mesela 3 aylık bir bebek elini ağzına götürür. Ama bizim çocuklarımızın beyindeki hasarından dolayı vücuduna hakim olamıyorlar. Ve hakim olamadıkları için de normalde biz onlara dışarıdan tedavi veriyoruz. O yüzden de erken riskli bebek tanımlaması yapılan çocuklarımızda, risk altındaki çocuklarımızda hemen fizyoterapistler tedaviye başlıyorlar ve en erken dönemde normal akranlarının yapabilirliklerini çocuklarımıza yapabiliyorlar. Yani erken dönemde uyaran eksikliğini beyne veriyoruz. Ve çok da bunun örnekleri de var. Başarı, yani fiziksel olarak gerçekten 1,5 yaşında, 2 yaşında akranlarını yakalamış, çok hafif, böyle çok dikkatli baktığınızda dıştan görünen çocuklarımız var. O yüzden de hani bizim amacımız da şu anda dernek olarak amaçlarımızdan biri de erken tanı tedavi merkezlerinin tüm ülkemizde yaygınlaşması. Hatta gerekiyorsa aile hekimliklerinde özel birimler kurulması ve yani sonuçta serebral palsinin dışında biliyorsunuz diğer engel gruplarında da, Down sendromunda da olsun, otizmde de olsun, diğer engel gruplarında ne kadar erken hemen tedaviye başlarsanız o kadar çabuk çocukları hayata daha bağımsızlaştırmak için kazanabiliyorsunuz.
Peki anne baba nasıl bir psikolojiye düşüyor ve anne baba nasıl bir kendine nasıl bir tedavi yöntemi uygulayabilir?
Yani burada tabii şeylere, hekimlere çok şey düşüyor. Yani hekimlerin ilk o bilgiyi verirken anne babaya o psikolojiyi çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Hani bazen çok acımasızca, çünkü senin çocuğunu engelli, hiçbir şey yapamayan diyen hekimlerimiz de var. Ama böyle bir durum var, bir farklılık var. Ama biz bunu beraber mücadele edersek çok iyi yerlere gelebiliriz diyen hekimlerimiz de var. İkinci yöntem hem aile, anne baba açısından çok önemli. Çünkü çoğumuzun, yani benim de kendi üçüzlerim var, 18 yaşında kızlarım. Prematüre bebek olarak dünyaya geldiler, 6,5 aylık. Fakat anne karnında oksijensiz kaldığı için üçünde de vücut kontrol yetersizliği var. Yani serebral palsili durumu var. Ve yani bu durumdaki ailelerin ikinci seçeneğini yapması ve hemen mücadele etmesi çok çok önemli. Yani koşullanma, kabul etme süreci gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Hiçbirimizin dediğim gibi engelli, çevresinde kimse yok. Benim de yoktu. Öğrenen ailelerin de çoğunda böyle bir durum yok. Bunu çok böyle güzel örneklerle, başarı hikayelerle aileye anlattığınızda aile gerçekten hemen çocuğu kabullenip yapabildiklerine odaklanıyor ve o çocuk daha hızlı kazanılıyor. Ama anne baba eğer çok fazla üstüne yük verirseniz, anne babanın çok gelecek kaygısını anne babaya hissettirirseniz o zaman iş kopuyor ve hem çocuğa yazık oluyor hem de anne babaya yazık oluyor. Anne 5-10 sene sonra farklı rahatsızlıklar yaşıyor. Baba evi terk ediyor. Çocuk istediğiniz başarıyı elde edemiyor. Yani o yüzden de burada hekimlere, ilk söyleyen kişilere çok önemli görev düşüyor.
Biraz moral motivasyonu her zaman ihtiyaç var. Psikoloji son derece önemli. Peki serebral palsiden bahsederken çocuğumuzda böyle bir şey gördük ve bundan sonra tedavi bir ömür boyu mu sürüyor?
Yani şöyle bir ömür boyu, onu da bizim bir akademisyenimiz var, akademi kurulu üyemiz ve gerçekten Türkiye'de bu alanda çok büyük hizmet veren Profesör Doktor Mintaze Kerem. Onun çok güzel bir söylemi var. Serebral palsi nasıl bir manken, hayatını sürdürürken sürekli spor yapmak zorunda, diyetine dikkat etmek zorunda, bütün performansını ona göre yapmak zorunda. Serebral palsili bireyler için de geçerli. Muhakkak hayatımızda olmazsa olmaz hep fizik tedaviye devam edeceğiz. Çünkü büyüdükçe, hani hastalıkla ilgili değil de yani bizim yaşla da ilgili, belli bir yaş, işte mesela 40 yaşına geldiğinizde hani daha böyle yoruluyorsunuz. Hemen fiziksel olarak hareketleriniz daha böyle yavaşlıyor. 50 yaşında, 60 yaşında farklı. Tabii ki yaşlanıyor. Yani serebral palsili bireyler de artık yaşlanıyor. Ve o yüzden de hayatlarında hep düzenli olarak fizik tedaviyi yapmak zorundalar. Yani günde en az yarım saatte olsa ayaklarını kuvvetlendirici, ellerini kuvvetlendirici hareketleri yapmak zorundalar.
Evet. Alternatif tıpta bir çaresi var mı? Yani çaresi değil, yardımcı
Yardımcı şöyle
yöntemleri.
Yani mesela benim üçüzlerimden Esra ve Tuğba yardımcı alternatif tıptan yararlanmadık. Ama mesela Büşra ile ilgili biyoenerji. Büşra çok kasılmalarından dolayı fazla uykuda çok fazla atakları olurdu. Ve düzenli uykumuz yoktu 3,5-4 yaşına kadar. Ama biyoenerjiyle birkaç sefer destek alarak Büşra'nın uykusu düzene girdi. Tuvaletle ilgili sorunlarımız. Çünkü hani serebral palsinin yanında eşlik eden sorunlar da vücutta, çünkü hareketlerin bağımsız olmadığı için farklı etkenler de oluyor. Hani bu düzene girdi. Bazen mesela at terapisi olabiliyor, farklı farklı tedaviler duyduğumuz, refloksoloji olabiliyor. Hani değişik tedaviler var ama her çocuğun durumu kendine özel ve her çocuğun kendine özel de tedavi programı var.
Birine iyi gelip öbürüne iyi gelmeyebiliyor. Denemek lazım aslında, bakılırsa değil mi?
Aynen öyle.
Peki şimdi genel bir soru olarak serçe ve geçmek istiyorum. Böylesi bir hastalıkta serebral palsili bireylere ve ailelerine yardımcı olmak, çözüm olmak noktasında önemli bir rol oynuyor Serçev. Ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu?
Şimdi 2002 yılında Ankara'da kuruldu. Anne ve babaların kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Bunun sebebi de 17-18 sene evvel ülkemizde fizik tedavi çok fazla, özellikle serebral palsi konusunda gelişmiş değildi. Sadece bir merkez vardı bu işi dört dörtlük yapan ve herkes, yani Türkiye'nin değişik yerlerinde o merkezde buluşuyorduk. O merkezde tabii buluştuğumuzda aslında aileler olarak da daha böyle kuvvetlendiğimizi gördük. Çünkü sen moralin bozuk oluyor, işte mesela eşinle sorunların oluyor ya da çocuğunla sorunların oluyor. Ama senden bir önceki yaşayan, bu sorunları yaşayan aileler sana diyor ki aman kardeşim bunu yapma, aman işte şöyle olursa daha iyi olur. Ve bu örgütlenme böylece Serçev'in kurulmasına sebep oldu ve 2002 yılında derneğimiz kuruldu ve ilk açılış toplantımızda, çocuklarımızın hep şansına diyorum, o dönemin Milli Eğitim Bakanı katıldı. Ve biz daha STK olmayı, savunuculuğu bilmeden bir okul sözüyle çalışmalarımıza başladık. Ve ilk hayalimiz olan okulda 2005 yılında Ankara Çayyolu'nda Milli Eğitim Vakfı ile beraber gerçekleştirdiğimiz, sonra devletimize hibe ettiğimiz, şu anda da yaklaşık 250 çocuğa dokunmuş bir okul var. Akranlarıyla aynı ortamda eğitim gördükleri.
Öyle. Deneyimlerini paylaşmak adına Serçev çok önemli. Herkesin ortak paydası var ve herkes deneyimlerini paylaşıyor. Evet. Bir paylaşım oluyor. Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Okulu.
Evet.
Bahsettiğiniz, evet, galiba. Evet. Bu konuya geleceğim. Peki Serçev bugüne kadar neler yaptı? Neler yapmakta? Ve sonrasında detayında inmek isterim, evet, biraz.
Yani şimdi benim son günlerde böyle şu söylemleri duyuyorum. Yani bu çocuklar ne olacak? Hani okuyup da profesör mü olacaklar? Niye bu kadar bu engelli çocuk aileleri eğitimin üzerine bu kadar düşüyor? Yani böyle bir algı var. Fakat normal gelişim gösteren birey, çocuk aileleri çocuklarıyla ilgili ne hayaller kurarlar? Onları vatana, millete hayırlı, topluma faydalı, başları dik, onurlu bireyler olarak yetiştirmek isterler. Bizim de farklı isteğimiz yok. Akranlarından o kadar çok şey öğreniyorlar ki. Ve yani Serçe bu alanda bu eksikliklerin hepsini, vizyonumuz, misyonumuz zaten bu. Çocuklarımızın onurlu, başları dik bireyler olarak topluma kazandırmak. Bunun için de bizim beklediğimiz çok bir şey yok devletten. Erken tanı tedavi merkezlerinin kurulması. Onun haricinde bütün okulların, tüm eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyi olması, gönül gözü açık eğitimcilerin atanması bu okullarda eğitici olarak. Onun haricinde de anne ve babaların en büyük korkusu bize bir şey olduktan sonra ne yapacağız korkusu. Bunun cevabını verdikten sonra biz zaten her şeyi almış olacağız. Yani bunun için de Serçev kurulduğu günden beri mücadele ediyor. Çocukların sosyalleşmesi için 2008 yılında çok güzel bir Türkiye'de ilk defa engelli engelsiz çocukların bir arada oynayacakları oyun parkı projemiz var. Çukurambar'da. Yani bu projenin özelliği çocuklarımız sandalyelerinden alıp salıncakları özgürce kendileri bilebiliyorlar ve yaşıtlarıyla beraber oynayabiliyorlar. Bunun haricinde birçok ulusal uluslararası projelerimiz oldu. Şanlıurfa, Muş, Bitlis illerimizde serebral palsili çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesiyle çocukların daha iyi yerlere gelmesini sağladığımız ve bunu da kanıtladığımız bir projemiz oldu. Onun haricinde eğitim Serçev'in olmazsa olmaz, vazgeçilmez sürdürüldüğü okul öncesinde ve okul çağındaki çocukların neden eğitim dışında kaldıklarının araştırıldığı proje yaptık. Şimdi tüm ülke genelinde çoklu engel grubu diye nitelendirdiğimiz, yani Diyarbakır'daki ya da Edirne'deki bir öğretmenin bir serebral palsili çocukla karşılaştığında neler yapabileceğini hazırlayıp 29 Nisan'da da çalıştayla sonlandıracağımız çoklu ulusal eğitim modelimiz ve DVD'lerle tüm 81 ile yayılacak bir proje çalışmasını tamamladık. Bunun haricinde gökkuşağının bu 4 artı 4 sisteminden sonra son 4 senesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla çok güzel bir projeyi imza attık 2013 yılında ve şu anda da 2016-2017 yılında engelsiz meslek lisemiz eğitime başlayacak. Böyle hani her gün mesela çocuklarımı ben okullara gönderiyorum. Koşu koşu derneğe geliyorum. Dernekteki emektarlarımızla beraber, yönetim kurulu, danışma, akademik kurulumuzla beraber. Yani inanın nasıl geçiyor o gün, neler yapıyoruz bilmiyorum ama çok kanayan yaramız var. İşte çoğu ailemizin maddi olanakları kısıtlı, yeterli fizik tedavi alamıyorlar, yeterli cihazlara ulaşamıyorlar. Herkesin gönlü istiyor ki işte çocuğu bağımsız yürüsün. Bu bağımsız yürümeye yarayan aletler var ama fiyatları çok uçuk. 10 bin lira, 15 bin lira gibi rakamlar var. Her aile buna sahip olamıyor. Yani hani görüyor ki başka bir çocuk onunla çok güzel yürüyor. Yani sürekli işte hayırseverlerle aileleri buluşturmaya çalışıyoruz.
Serçevin görevi hiç bitmiyor,
evet, bitmiyor
aslında ve bitmeyecek gibi de görünüyor. Gerçekten çok önemli. Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Okulu'nu ben de gördüm. Evim çok yakınlarında. Hı-hı. O kadar güzel, o kadar iç açıcı, ferah bir okul ki. Özelliği nedir? Kaynaştırma Hı-hı. eğitimi görülüyor galiba.
Tersine kaynaştırmanın ilk model alındığı bir okul. Yaklaşık 150 şu anda serebral palsili çeşit engel grubuna. Yani işte kiminin mesela sadece beden olarak etkilenim var. Kiminin beden artı, görme artı, mental retardasyon eşlik eden çocuklarımız var. Her çocuk, serebral palsili çocuk kendi yapabilirliğine göre sınıflara yerleştiriliyor. Kaynaştırmada olan çocuklarımız yaklaşık 350 tane akranıyla aynı sınıf ortamında eğitimle de devam ediyor. Kaynaştırmayı yapamayan çocuklarımız da özel eğitim ve eğitim uygulama olarak iki sınıf grubunda akademik derslerini yapıyorlar. Ama sosyal ortamlarında, yemekhane yani öğlen yemeklerinde, teneffüslerde hep akranlarıyla bir aradalar. Yani biz şu sisteme karşıyız. Sadece işte serebral palsili çocukların eğitim gördüğü okullar, ki bu okullar da var, mecburuz. Çünkü kaynaştırma daha yeni yeni, bütünleştirme eğitimi yeni yeni anlaşılıyor. İnşallah amacımız hiç öyle ayrıştırmış okulları olmadan tüm serebral palsili çocukları evlerine en yakın okullarında eğitim almalarını sağlamak. Bunu da tabii ki demin de söylediğim gibi, bütün her yerin fiziki koşullarının çok uygun olması gerekiyor.
Kaynaştırma eğitimi aslında çok da önemli. Yani engeli olmayan çocukların engelli çocuklarla bir arada olması aslında topluma uyum sağlamaların açısından da son derece önemli. Hem serebral palsili evet. çocuğumuz olsun, hem engelli çocuklarımız olsun evet. ya da engelsiz bireyler için de evet. aslında son derece önemli. Bu anlamda Gökkuşağı Okulu çok önemli bence ve Türkiye'nin ilk engelsiz çocuk oyun parkı. Siz de bahsettiniz evet. biraz önce Ankara'da, Çukurambar'da dediniz. Bu oyun parkının peki materyalleri hani acıtmayan, can acıtmayan, aman düştüğünde bir şey olmasın dediğimiz türden hı hı. mi?
Yani zaten ona göre yapılmış malzemelerde 2008 yılında, fakat şimdi Çankaya Belediyesi yeni bu TSE'nin son dönemde çocuklar için önerdiği aletlerle yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Yani parkımız da yenileniyor. Daha büyük aletler gelecek. Daha dediğiniz gibi hani şu 2016 yılındaki sisteme göre bir park dizaynı yapılacak. Ya o da bizi çok heyecanlandırıyor. Buradan da teşekkürlerimizi iletelim.
Peki nasıl etkiliyor bu park çocuklarımızı?
Yani şöyle bir şey, gerçekten yani özellikle hani normal gelişim gösteren çocuklarımız zaten her park, her yer onlara ulaşılabilir. Oynayabildikleri alanlar, ama bizim çocuklarımız o özellikle salıncakları özgürce, yani o hani gülümsemelerini ben anlatamam. Çünkü normalde mesela bir çocuğumuzu sandalyesine, bazı serebral palsili çocuklarımız sandalyesine çok net oturamaz. Çünkü oturma sistemi beyni algılanmadığı için hemen kayar. Ama bu parkımızdaki özellikli salıncağımız direkt onun kalçadan itibaren oturtuyor, yani iç bölgeye oturtuyor ve çocuğumuz orada hiç korkmadan rahatça sallanabiliyor. Kemerleri de var korunaklı. Yani o
vücut şekline göre
dizayn edilmiş bir alet. Çok güzel söylediniz, tamamladınız. Yani o yüzden de çok mutlular. Yani beraber özellikle bazen parkımızda şenlikler yapıyoruz.
Etkinlikleriniz de var.
Etkinliklerimiz var. Evet, asker kınamız mesela her sene Serçevin bahçesinde oyun parkında yapıyoruz. Ve orada o çocukların o heyecanlarını herkesin görmesini isterim, mutluluklarını.
Aslında Ankaralılar sık sık gitseler, evet, görseler, ziyaret etseler, evet, destek olsalar. Evet. Gönüllü yani, annelik var mı?
Hani? Gönüllü annelik, yani gönüllü annelikten çok gönüllük arkadaşlık var. Tabii evet, de aileler de arkadaş olmuş oluyor çocuklarından dolayı. Böyle gelip engelli, engelsiz, normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip anne, diğer engel çocuğumuzun ailesiyle bir araya geliyorlar. Sonra çocukları hafta sonları program yaptırıyorlar. Öyle aktivitelerimiz de var.
Ne kadar güzel. Peki engelsiz meslek lisesinden bahsettiniz. Biraz da çok mutlu ve heyecan verici bir haber, evet, bu. Kaç kişilik bir okul ve nasıl bir özelliği var bu okulun?
Yani şu anda 350'ye yakın bir planlama yapılıyor. Bunun gene 100-150 tanesi Serebral Palsili. Gerisi de normal gelişim gösteren çocuklarımız. İnşallah yani şey, sürprizlerle bekleyen bir okul olacak.
Ne yapısının zaman çok başlayacak?
2016. Eğitim, evet, eğitim öğretim yılında. Şu anda şey, pencereler, kapılar takılmaya başlandı. Yani bu çok heyecan verici. Çünkü 8 sene evvel biz ilk gökkuşağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflarda 2 sene okudu öğrencilerimiz ve hemen mezun oldu. O mezunlarla biz evlere kapanmaya başladık tekrardan. Ve 8 senedir mücadele veriyoruz biz bu meslek lisesi için. Çünkü istihdamı şu anda yerleştirme kura sistemiyle oluyor. Ki bu yanlış bir şey. Çünkü siz mesela kurayla burada mesela radyoya bir eleman alıyorsunuz. Ama o personel bilmiyor nasıl engelliye davranacağını. Engellimiz orada ne hizmet edeceğini bilmiyor. Ve ondan sonra engellilerin zaten toplumdaki bakışı, engellilere bakışı çok acımasız. Burada da bir de işte biz diyoruz, bak bundan hiçbir şey olmaz. Bu yanlış. Biz diyoruz ki biz en ağır çocuğumuza bile bir meslek edindirelim. Çünkü her çocuğun yapabilirliği var. Ve ona göre de istihdamı da sonrasında hep beraber yerleştirelim. Hı
hı. Aslında sevgiyle, ilgiyle, çok sabırla, evet, ve olanakları sağladığınız takdirde onlar da bir şeyler yapabilir ve biz de bunun meyvesini alabiliriz diye düşünüyorum. Kar amacı gütmeyen bir derneksiniz. Evet. Ve hayırseverlerin desteğiyle biliyoruz ki bu dernek daha birçok hizmeti daha hayata geçirecek. İnternet sitenizde de Serebral Palsi okumaya, arkadaş edinmeye engel değildir. Evet. Engelsiz bir yaşam için siz de destek olun diyerek kısa ve öz bir çağrıda bulunuyorsunuz. Evet. Aslında destek olmak isteyenler internet sitenizi ziyaret edebilir, evet, diye ben düşünüyorum. Ve kendisi de Serebral Palsili olan Serçevin bundan önceki başkanından, evet, Gökhan Kurnaz, onun da konuşmaları var. Çok güzel konuşmaları. Engelli olmak aslında seçimimizle ilgili değil, ancak sağlıklıyken engelleri kaldırmak seçimimizin sonucu diyorum ben. Ama evet, kendisi demiş ki biz de bir bireyiz, bize elinizi uzatın, size yüreğimizi verelim. Çok çok önemli.
Nurlar içinde yatsın.
Evet, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum bizim farkındalığımızı arttırdığınız için. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler.
Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, bu hafta da Engelleri Aşarken programının sonuna geldik. Programın tekrarını dinlemek isteyenler Engelleri Aşarken podcastlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com internet adresinden ulaşabilirler. Unutmayın, her cuma 19.30'da Engelleri Aşarken beraberiz. Engelleri Aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin.